bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Aklım nereye gidiyor, ellerim nereye? Çiğdem Anat, Can Yayınları. 3. basım, 1998 İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Televizyonun usta habercilerinden ve sunucularından Çiğdem Anat, bu kitabında değişik bir anlatıcı olarak çıkıyor karşımıza. Biçim olarak alt alta gelmiş özgür dizelerden oluşan bir şiir gibi görünse de, anlatımında bir Edip Cansever kokusu duyulsa da şiir değil bu kitaptakiler. Tam bir öykü ya da roman da diyemeyiz. Bir anlatı işte. Gündelik hayatın akışı içinde gençliğin yaşadığı eylemler, gördüğü tepkiler. Daha güzel, daha yaşanır bir dünya için inançla yola koyulmanın sevinçleri, beklenmedik acıları, yanılgıları, öfkeleri. Ve değişmeyen, değiştirilemeyen bir toplumun katmanları arasında geçen gündelik umutsuzluklar, sıkıntılar, acılar, yanılgılar. Yine de yaşanası aşklar, aşkın getirdiği umulmadık acılar, yıkıntılar. Size sonu nasıl bitecek acaba sorusunu sorduran bir hikaye anlatmıyorum diyor Çiğdem Anat ve sürdürüyor sözlerini. Rüzgarın şapkası vardı, gözlük de takardı. Hep aklına göre esti ama akılsızlendi. Rüzgar mısınız? Değilseniz nesiniz? Aklınızla elleriniz aynı yere mi uzanıyor? Aklınız uzağa gidiyor, elleriniz burada mı duruyor? Neden? Çiğdem Anat 1962 Ankara doğumlu. Kaptan Kusto olmak istedi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne gitti. Kendi kuşağı savrulduğunda Suud Var Koleji'de dil öğrenimi gördü. İngiltere'den döndü. 1987 yılında TRT'de muhabirliğe başladı. İlk özel televizyon starı ilk ustası Cevat Taylan'la birlikte geçti. Son ilk ustası 32. gün programında Mehmet Ali Birand oldu. Yoluna Ali Kırca ile ATV'de devam etti. Halen ATV'de muhabirlik ve sunuculuk yapıyor. Gençlik yıllarından beri sürdürdüğü yazı çalışmasını ilk kez bu kitabında ortaya koydu. Bu kitap 1995 boyunca yazıldı. 1995'te masadan ışığı ve kalemi hiç eksik etmeyen kızı Ilgaz'dı. Ilgaz'a, yüreğimin kor tanesine. Demir atmaya gelmişti. Adresini hatırlamadığı, telefonunu unuttuğu evlerde kalmaktan usanmıştı. Çapayı havada sallarken yakaladım bileğinden. Dur dedim. Hangi sulardasın bir bak. Ben ve kayığım geldik. Senin limanına çektik. Var mı ötesi dedi. Bilemedi bu liman. Ne kayıklar, ne tıratalar, ne vapurlar görmüş. Vapurun düdüğü öttü. Kayığı geri püskürttü. Megafonlar çıkarıldı karşılıklı. Paraloları sordum. Tuhaf. Paraloları ezbere saydı. Kekik kokusu, sarma tütün, rakı, kırık dökük şiir dizeleri, geceleri demlenen yalnızlık, susmayan ağızların öpüşmesi, dansın kışkırttığı vücut, ayaklar altındaki para, sivrisineklerin madalyalara açtığı savaş, karıncaların kaşındırdığı çelik yelekliler, kilitler altında tetikte uykular, kaçılan limanlar. Megafonu bıraktı, kürekleri aldı. Son sürat kıyıya, limana, bana doğru. Atladım suya, yüzdüm kıyıya, bir alabora, o suda. Paraloları nereden biliyor? Yok öyle ezbere işgal. Tepesi attı. Masaya vurdu kalktı. Bıçağı boğazına dayadı. Git intihar et diye bağırdı. Yüzmeyi bırak, dalmaya bak dediğim için. Esrar içiyormuş. Neden eroin değil? Kokain nerede? Esrarını talaşların arasına attım. Delikanlıysan enjektörü çıkar. Ucuz esrarını benden uzağa üfle. Yok böyle nane. Hem marjinaliz hem sınırlarımızı biliriz. Dostlarımdan biri doktordu. Morfinmandı. Bir gün dozu fazla bastı, yıkıldı kaldı. Uyanırsın sancıyla. Dolanır düşüncen beden kıvrımlarında. Sarılırsın şişeye, gereken doz değildir umurunda. Kesilene kadar yanma, sancı. Kıvranman durana kadar dayarsın ilacı vücuduna. Yakın bir kenti seyredersin göz ucuyla. Doktor dostumu bu kent öldürdü. Hastalıkları tedavi edebileceğinden umudu kesmişti. Geride beni ve ben gibileri bıraktı. Kent onun ölümünden sonra bize vurulan kamçı sayısını daha da artırdı. Avutma dumanının bir ot olabilmesi ağrıma gidiyor şimdi. Bize hep efkar düşmesini içerliyorum. Kuşağımı doladım belime. iki kaşımın arasına bir parmak kan çalınmış. Dikildim horoz dövüşçülerinin tepesine. Kavga etmeyi öğrendim horozdan daha âlâ. Posta atmayı gücümü sınamadım. Ölümü göze alarak resleşmeyi çabuk öğrendim. Kamyonu çektim evimizin önüne. Parça bölük ne varsa topladık hamallarla, yükledik kamyona. Boş evi şöyle bir dolaştım. Bir baktığım yere bir daha bakmadan ve her köşeye son kez bakarak. Bu evin kapısından bir daha girmemek üzere çıkıyordum. Gökyüzünü yakalayabildiğim çatıyı terk ediyordum. Evliliğimi gökyüzü bile koruyamamıştı. Gün ve gece boyu hareketi kesilmeyen caddeleri gören penceremiz bile evliliğimizi canlandıramamıştı. Neşe ışıklarını odamızın içine yansıtan kentle bile aramıza girememişti. Hüzün üstümüzde bulutlarda asılı kalmıştı. Yakamızı bırakmamıştı asık suratlar. Sözcükler susmuştu. Karate filmi seyretmişti kocam, çekirdek yemişti. Karate ile kopan fırtınayı, soğuyan havayı odun ateşi ısıtamamıştı. Odun ateşi anında parlar, aniden söner. Aşkımız bir odun ateşiydi. Karateye nasıl dayansın? Karate ile kopan fırtınayı nasıl dindirsin? Çekirdek çıt çıtları sinemada en dokunaklı sahneyi bile bozar. Aşkımızın romantizmi çekirdek çıt çıtlarıyla çatladı. Aşkımız zaten çok kırılgandı. Çıt çıt çıt çat çat çat. Kapıdan çıktım. Yüzüme vuruyor ayaz. Yürüyorum rüzgara karşı. Sırtım ürperiyor, ellerim soğuyor, gözlerime vuruyor ayaz. Duruyorum rüzgara karşı. Sıcak evlerinin camlarından bakıyorlar bana. Rüzgarın pencerelerinden girmesine bile katlanamıyorlar. Yine de dayanamayıp aralıyorlar camı. Bağırıyorlar hep bir ağızdan. Sensin suçlu, suçlusun sen. Arkamdan koluma giriyor arkadaşlarım. Kulağıma fısıl fısıl sesleniyorlar. Sensin suçlu, suçlusun sen. Dost acı söyler. Başıma vuruyor ayaz. Seke seke yürüyorum rüzgara karşı. Masal kitaplarında kaldı insanların dinozorları yenip ormanları ele geçirmesi. Korsan gemisiyle okyanusları aşıp kayalıklara ayak basması. Kimse masal okumuyor artık. Ben ve benim gibiler ve çocuklar dışında. Masal kahramanları suçlu şimdi. Kötü adam, kötü kadın. Ben bir kötü kadınım. Ağlaması rüzgara karışan. Yürüyorum rüzgara karşı. Dağ başında kaldım. Çevrem polis kordonu. Mızraklı kalkanlı atlılar çevremde. Kendi eksenimde donuyorum, rüzgar şiddetleniyor. Kızıl delilileri bekliyorum, gelmiyorlar, gelmiyorlar bir türlü. Çember daralıyor, ateşe verecekler otlarımı. Korkudan kaçıyorum, koşuyorum, koşarken düşüyorum, kalkabiliyorum, kalkıp koşuyorum. Soluğum yetmiyor, göğsüm daralıyor, soluk alamıyorum. Sigara, sigara beni yarı yolda bırakacak, bana ihanet edecek. Hiç yanımdan ayırmadığım, hiç unutmadığım. Şimdi çelme takıyor bana. Kendine karşın dürüst yaşamak ne zor, ne zormuş meğer. Daha önce bilmez miydim? Bilirdim. Bilirdim de şimdi bir kez daha yüzleşiyorum dürüst yaşama zorluğuyla. Sahte hayata bağlanmış oyuncular bağırıyorlar bana. Sensin suçlu, suçlusun sen. Af dilememi bekliyorlar. Suçsuzum savunması bile yapmıyorum. Onların o uyduran, ezberlenen, yenilenmeyen zırhlı kavramlarıyla konuşmayı reddediyorum. Rüzgara karşı değil, üstüme üstüme yürüyorlar. Sen cinayet işliyorsun, çocuğunu babasından koparıyorsun diyorlar. Kulaklarım çınlıyor. Katil, katil. Yüzüme bakıyorum aynada. Katil, katil. Duvar kadar soğuk gözlü tetikçileri düşünerek kendi gözlerime bakıyorum. Kanlı, yaşlı ve gün içinde yıllarca yaşlanan gözlerimi. Ben tetikçi değilim, suskunlaşan kızım. Renkli resimler çizdiğin kağıtlara başını dayayıp susma bebeğim. Hiç olmazsa sen bari bana arkanı dönüp uyuma. Yanaklarını, ellerini öpebileyim. Ne olur bırak beni, iteleme daha fazla. Dayanmak çok zor, inan. Bir anlasan. Yeni evimin bütün duvarlarını değişik renklere boyayacağım. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah bir duvarda olacağım. O duvara ölen bütün sevdiklerimin resimlerini asacağım. Ölen ve öldürdüğüm sevdiklerimin. Gün batıyordu. Yeni evin kapısını açtım. Birkaç gün yeni eve kapandım. Koltuğu, yatağı, bardağı, kazağı. Radyoyu, aynayı, diş fırçasını, dikiş iğnesini hepsini yerli yerine güzelce yerleştirdim. Yazılarımı, kitaplarımı ve kendimi ise bir köşeye bir türlü oturtamadım. Evin içinde dolaşıyoruz. Elma, armut, kiraz, şeftali ağaçlarının bolluğuyla gözü doymuş vakur konaklarda büyümedim ben. Yüksek tavanlı odalarda yalnızlığın ortağı, kucağımdan indirmediğim, elini bırakmadığım bebeğim de olmadı hiç. Büyükanneli, büyükbabalı, gümüş kaşıklı, gümüş bıçaklı sofralarda yemek de yemedim. Ne babam efendi, ne annem hanım unvanına erişebildi. Büyüdüğüm ev kentin göçmen mahallelerinden birinde de değildi. Kerpiç duvarları, çamurlu yolları çocukken bilmezdim. Benim evlerim bahçe katında, terasta, en büyük kentlerin orta yerindeydi. Şimdi yine en üst kata taşındım. Kızım evin adını koydu, Kuş Ev. Kuş seslerini daha yakından duyacaktık, kentlerde siniri boşaltmak için. Olur olmaz çalınan kornaların arasında kısılıp kalmayacaktı kuş sesleri. Kuşlar göçmen de olsa kenti terk etmemişti. Gidenler gitmiş ama arkalarında adamlarını bırakmıştı. Bizim dağ, bayır, ova üzerine oturmuş işgalciler olduğumuzu hiç unutmamışlardı. Kuşlar ellerinden gitmiş, kanatlarından uçmuş viran topraklarının yılmaz bekçileri. Her sabah arabalardan önce uyanıp seslerini duyuruyorlar. Onların uyanışıyla aynı saatlerde çaldı. Geceleri susmayan, gündüzleri konuşmayan telefonum. Arabalar uyanana, kornalar çalana dek konuştuk. Uzun sürmedi. Geliyordu ve beni görmeliydi. Kocamdan ayrıldığımı, kuş eve taşındığımı duymuştu. Yıllar önce neyse bugün doğdu. Geliyordu ve kalabalıklara karışacaktı. Kalabalıktan hiç sıyrılamadık. Onun ve benim çevremizde bedenlerimizi kurtaramadığımız çemberler vardı. Bu çemberler hula hop değildi. Her çevreşimizde bizi neşelendirip güldürmüyordu. Tabii hep de ağlatmıyordu ama neresinden bakarsan bak çemberdi. Kravatlı, fularlı, sakallı, sinek kaydı tıraşlı, prolu, birinci sigaralı, postallı, ruganlı, tel çerçeve gözlüklü, kasketli yüzlerle kuşatılmıştık. O meddah oynamaktan kendini alamazdı. Kalabalık onun yüzünü canlandırır, renklendirirdi. Maskesiz parlaçolardandı. Bense söyleyip çekmekten yorulmamıştım. Her anlatıcının dinleyenleri olur. Üstelik terennümün tekrarlanan tek sesliliğinden bıkmışlar için her davul vuruşu uyarıcı, heyecanlandırıcı bir tınıdır. Davulu elimizden hiç bırakmazdım. O ve ben işimiz düştü mü uğrardık birbirimizin kentlerine. Her seferinde sarılır sonra hep ayrılırdık. Birbirimizin arkasından sular döker ağlardık. Unutmak, unutabilen için kaçışların en kolayıdır. Unutmayı denedik ikimiz de, birbirimizi unutmak istedik. Kaçtığımız yerleri mi iyi seçememiştik ne, hep rastlaştık gecikmiş köşelerde. Benim kale, cami, gecekondu duvarlarıyla sarılmış küçük kentime geldiğinde uzak tutmazdı kendini benden. Kalabalıkta beni izlerdi. Bense onun izini hep sürmüştüm zaten, uzaktan da olsa. Ve yine bana kaçtı. Arkasında siren sesleri gaza köküne kadar bastı. Hatırlamamıştı hatalardan dönüş olmadığını. Dönmeye kalktığında geçtiğin sokakları tanıyamazsın. Köşe başındaki bar açılmıştır. Müdavimleri arasında tanıdığın tek yüze rastlayamazsın. Yamacındaki iskelenin yerli yerinde durduğuna sevinirsin. İskelenin geçmişle arandaki bağı yeniden kuracağını umarsın. Yıllar sonra ayağını bastığında altından akıp gitmiştir deniz. İskelenin gövdesi taşıdığı aşkların ağırlığıyla eğilmiştir. Senin hangi kenarında ağladığın unutulmuştur. Üzerinde dolaşan adımların yükünü arttırıyordur yalnızca. Yıllar önceydi o, iskele gençken. Sana ve aşkına yataklık yapma gözü pekliğini gösterdiği için onurluydu. Sonraları yol geçen hanına dönmüştü. Şimdi hangi sokaklarda arayalım birbirimizi? Özgürlüğünü tattığı kaporta içinde gaz pedalına basmakta sınır tanımamıştı. Siren sesleri kaportayı yakalayamamıştı. Frene bir otelin önünde bastı. Gece yarısını geçmişti. Kendimi en dinç, en zinde hissettiğim saatlerdi. Sabahları atmaca kılığında sokağa dökülenler bu saatlerde kolları kanatları kırık, ertesi güne diş bileyerek hazırlanıyorlardı. Ana caddeler dışında toplumsal tasarruf önlemleri alınmış, gece lambaları söndürülmüştü. Sokak aralarında sürüler halinde dolaşarak kendilerini koruyan kentli köpek çeteleri başlıca tehlikeydi. Bir taksiye bindim. Şoförün uzattığı sigarayı içmeyerek iyi kadın olduğumu gösterdim. Gece yarıları taksiye binişim onu kaygılandırırdı. Çünkü yanındaki kadın güneş öğle vaktini gösterirken bile bindiği taksinin plakasını almasını isterdi. Koruma görevi yüklenmesine karşı koymazdı. Onun usa koruması hiç olmadı. Üstelik çocukken de yoktu. Benim de öyle. Bu nedenle mi sirki seviyoruz ikimiz de? Bu nedenle mi ikimiz de akrobat kılığına giriyoruz? Şimdi kedilerin, köpeklerin, kaplanların, atların bakıcısı rolünü üstlenmesini bu nedenle mi kabullenemiyorum ben? Beni görünce hep cambazlığına soyunuyor yine. Bedenini yağlıyorum elimden geldiğince, kaslarını tanıyorum. Taksiden indiğimde gergin yabancı bir yüzle karşıladı beni. Kaldırıma oturdum, sustum. İlk gün geldi gözlerimin önüne. Renkli, püskünlü, Fransız eskisi, Almanca yenisi şapkasıyla çıkmıştı karşıma. İskele üstünde ilk merhabasıyla beni güldürmüştü. Şimdi renkli, püsküllü şapkasının yerine asker kesimi saçları almış. Beni kucağında taşımasıyla başlamıştı ilk yürüyüşümüz. Devlet otoritesine selam çakma alışkanlığı edinmiş şimdi. Mesafeli duruşundan belli. Kaldırımdan kaldırdı, büyük bir otelin lobisine soktu beni. Oturduk. Ne içeceğimi sordu. Garsona dönerek söyledim içkimi. Duraksadı biraz. Yanındaki kadın garsona değil ona dönerek sipariş vermeliydi. Ona yüklenen sözcülük görevine itiraz etmemişti. Onunsa hiç sözcüsü olmamıştı. Belki bu yüzden yüksek sesle konuşuyordu. Ben de öyle. Bu nedenle mi benimle kavga etmek istedi? Aklına esen hiçbir şeyi yapamamanın hıncalımı benden çıkarmaktı niyeti. Aklına eseni yapma rahatlığını bir güvenceyle değiştik. Yani gittik, evlendik. Seçtiğimiz güvence evliliğimiz. Savaş halini gerekli ve sürekli kılıyor. Yara aldıkça başımızı daha çok gömüyoruz çatı altımıza. Yalnız başına sanki hep sokaklarda, o duvar senin bu duvar benim yalpalanır da iki başına çatı altlarında korunuruz. Çatı altları kafes, çatı altları kapan. Açlık, sefalet aman aman. Parçalamasına ramak kalmıştı eşini. Onu katil olmaktan, çatı altından sonra dam altına girmekten ben kurtardım. Bana düştü bu görev. Aslında yiğitlik gösterip beni aradı. Beni aldatabilecek bir kadın istiyorum artık dedi. Ona bağımlı olmayan bir kadın. Alışverişte elinde torbalarla ardınca yürümediği, geceleri annesinin evinden arabayla almaya gitmediği bir kadın. Ayak bileklerimi tuttu, ovaladı. Bu yollar seni hırpalamış, benimle dinlen dedi. Ayaklarımı çektim, papuçlarımı çıkarttım. Sokağa koştum, toprağa bastım. Geldi, saçlarımı okşadı, sımsıkı sarıldı. Uzun uzun kokladı, gitme dedi. Gittim, gün ağarmamıştı daha. Gittim, ertesi güne kadar. Ertesi gün ne zaman gelir bilmem. Bildiğim şu, bir yeniye başlandığı zaman eski terk edilmeli ve eskiyi terk etmenin pişmanlığı taşınmamalı. Pişmanlık onarılması olanaksız hatadan başka nedir ki? Eski henüz sürüyorsa yeni bir zorunluluk olana dek beklemeli. Beni içinde saklı tut, benim de yapacağım bu. Beni içinde saklı tut, bugünlük saklı tut, benim de yapacağım bu. Ancak unutma, alışkanlıkların tutsağı olma. Gün gelir alışkanlıklarla ömrüm tükendi dersin. O gün yalnızca yeniye başlamak için çok geciktiğini anlarsın. Eskiler tüketmesin seni. Tekrarlarla yitirme zamanını. Bugünü ve yarını savuşturma. Şimdilik beni içinde saklı tut. Benim de yapacağım bu olacak. Gittim. Papuçlarım ayaklarımı vurup kanatana kadar yürüdüm. Kaçtım. Otel odasının kaçamak yataklarından, eşantiyon içkilerin acı tadından, 5 yıldızlı binalarda unutulan, evlerde hatırlanan ahlaktan. Hep bir kapı arayan yalnızlardandım yine. Çocuklarını tek başına geçirenler kurtulamıyor yalnızlıktan. Alıştıkları hüznü yitirdikleri zaman kendilerini yitirdiklerini sanıyorlar. Hüznümü yakalamıştım, yine yalnızdım. Ayaklarım kanıyordu ve kapı arıyordum. Yalnızlığın parasız pusul bir yolculuk olduğunu itiraf etmekten çekiniyordum. Yalnızlığın şizofreniye koşmak olduğunu açıklamaktan korkuyordum. Yalnızlığın döl yatağından sakat çocuklar çıkmasından kaygılanıyordum. Karısına sığınıp karısıyla yalnızlıktan kaçmaya uğraşıyordu o. Geleceğinin emeklilik günlerinin yatırımıydı karısı. Bir kuşak öncesindeki şarkıcılar, aktrisler ulaşılmaz gençlikteydi. Çocuğu büyüdükçe eskiyordu, yaşlanıyordu. Çocuğunun bir an önce büyümesini istiyordu. Günlük didişmelerin tutsağıydı karısı. Ne geçmişin ballı sohbetleri diliyordu aralarında, ne de bugünden farklı bir gelecek tasarlanıyordu. Her gün bir öncekinin kopyasıydı ve karbon zehirlenmesi geçiriyordu o. Ne şarkı söylüyordu artık ne de bir doğruyu savunmak adına kıyasıya kavga dövüş ediyordu. Bir günü daha geçirmek için güne başlıyordu. Uyuyabildiği kadar uzun süre yatakta kalıyordu. Ne ağaçlar kalmıştı altında yürüdüğü ne de fotoğrafını çekmek istediği bir şey. Ona karşılık veremeyen sürekli eleştirdiği televizyonu, itirazsız onu dinleyen karısı ve kurallarını ilettiği çocuğuyla yalnızlığını unutabiliyordu o. Aynı tabağa kaşık sallayacak kadar yakındı karısıyla. Çocuğunun söylediği her söz karısıyla arasındaki muhabbetin kaynağıydı. Bütün öbür kaynaklar kurumuştu. Çocukluğunda görmediği kardeşi evinde, annesi telefonda, babası karşı sokaktaydı. O da bir aileydi artık, komşuculuk oynayabilirdi. Yalnızlığımın ortağı, reddettiği kalabalıklara tutsak düştü. Çiçekleri dam altında kırların başı boşluğunu anımsatan sakinleştiriciler. Fabrikaların siren sesi yerleşmiş kulağına. yatması, kalkması, oturması, konuşması sirene bağlanmış, saatli. Serum şişelerine bağlanana kadar direnilir aşka. Evinin pencereleri çivili. Girdiği kapıdan çıkamayacak kadar yorulmuş, yalnızlığa gece düşlerinde koşabiliyor ancak. Hüznü taşıyamayan yüzünden maskesini hiç çıkarmıyor. Plastik kuklaları konuşturuyor, güldürüyor ama gözlerini gizleyemiyor. Bu gözlerle teslimiyeti daha ne kadar sürdürebilecek ki? Gün nasıl da kavruyor hepimizi. Akmayan sular, kesilen elektrik nasıl da günün konusu oluyor ve en kötüsü alışkanlık. Nasıl da benimsiyoruz kereste yığını mekanlarımızı. Gözümüzü açar açmaz demlenen çayı, kül tablasını yerinde bulmayı, yanında pasaklı dolaşabildiğimiz eşlerimizi. Yeni bir sevda ne getirecek ki tembelliğini taşımaya başladık hepimiz. Yalnızlıktan korkuyoruz bugünlerde. Yeniden başlamak, zaman ve güç kaybından öte bir anlam taşımaz oldu. Biliyoruz, biliyoruz ki yaşlanıyoruz. Kapımızın çalınmadığı gecelerde ağlamak için erken. Ama yine de katlanamıyoruz gürültüsüz geçen bir geceye. Çocuklar bir büyüse, bir büyüse çocuklar serbest kalacağız. Önce aile vardı, sonra aile. Yarın biz yine aileyi buluruz. Şimdi biz aşk romanları okumuyoruz, yazmıyoruz da. Bir yaştan sonra aşkı göze almak, karşı koymak, acıyı taşımaktır öncelikle. Ne bedel ödeyeceğimizi kestiremediğimizden göze alamıyoruz aşkı. Televizyondaki filmin sonunu bile uyuklayan gözlerle kaykıldığımız koltukta zor getiren bedenimiz direnemiyor. Karşı koyamıyor yatağından, buzdolabından, çamaşır makinesinden ayrı kalmaya. Eşyalardan kurulu ev düzeni terk edilemiyor kolay kolay. Aşk kapıyı çarpıp çıkmaktır. Aşk bir bavulla paspas üstünde kalmaktır. Aşk sokaklarda turlamaktır. Aşk birini terk edip başka birine gitmekle başlar. Terk etmek acıyı sırtlamaktır. Acıya yer yok, acıyı taşımaya güç yok. Şimdi biz uzak duruyoruz aşktan. Biri biter, öbürü başlar. Ama hep aynı, hep aynı deyip kaçıyoruz. Aşk karısı, kocası ve onlarla birlikte evi arabası olmayanların lüksü. Yitirecek hiçbir şeyi olmayanlar aşkı tadar, bedel ödemeyecekler, karşı koyup direnmeyecekler, acıyı taşımayacaklar. Aşk o zaman kolay, aşk o zaman kaçınılmaz, biz uzak duruyoruz aşktan. Bizim için zor, bizim için gördüğün yerde tüyücen, tehlikeli bir madde artık aşk. Her şeye rağmen aşk yine de var ve her şeye rağmen bir tek yalnızlar kaçamıyorlar aşktan. Seyyar yaşamaktan kurtulamadım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık bu. Bir evden bir eve, bir okuldan bir başkasına, sürekli değişen yüzler farklı mahallelerde. Mum ışığında görmeye de alıştı gözlerim, yüz mumluk ampulde kamaşmaya da. Yalnızlığımı taşıyorum her yere. Arkamda büyüyen bir ordu, kimseye veda etmiyorum. Benim ayağım takılmıyor mu, tökezlemiyor muyum ben? Yalnızlığımı taşıdığım her yerde benim de var kocam, benim de var çocuğum. Çatı altlarından çıkaramıyoruz başımızı, yine sürülürüz korkusuyla. Göçebelikle büyüyenler erken yoruluyor. Yerleşik düzen en kolay göçebelerin aklını çeliyor. Ama çingenin ruhu kolay kolay bozulmuyor. Yalnızlık hep ensende dolaşıyor, ayaklarına dolanıyor. Aklının orta yerindeki koltuğundan hiç kalkmıyor. İtiraf etmeli ki yalnızlık ağırlaşıyor, telefon çalmıyor. Telesekreterdeki eski notlar dinleniyor, televizyon ve teyp ikisi bir arada açılıyor. Salondaki yetmiyor, arka odalardaki ışıklar yakılıyor. Vur beline rakının, ardarda yak sigarayı. Nedir bu efkar? Neye inanacağım ben şimdi?